Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak derginin bir hadis, bir mesaj bölümünde yer alan Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı En Büyük Dua ve Münacat Fatiha Suresi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir hadis. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ümmül Kur'an olan Fatiha suresi diğer surelerin yerini tutar fakat diğer sureler onun yerini tutamaz. Bir mesaj. Fatiha suresinde birçok mana ve hikmet vardır. Bunları öğrenmeye ve namazını da bu manaları tefekkür ederek kılmaya çalış. Her gün 5 vakit namaz vesilesiyle günde en az 40 defa tilavet ettiğimiz Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in içinde birçok mana ve hikmeti ihtiva eden mühim bir suredir. Fatiha suresi, sevgili Peygamberimizin peygamber olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün olarak indirilmiş ilk suredir. Besmele ile birlikte 7 ayeti kerimeden müteşekkildir. En mühim ibadet olan 5 vakit namazda okuduğumuz Fatiha suresini manasını idrak ederek okuyabilirsek hiç şüphesiz daha şuurlu ve daha huşu içerisinde bir namaz kılmış oluruz. Fatiha suresine Fatihatül Kitap ismi verilmiştir. Kelime olarak açmak, açıklığa kavuşturmak manalarına gelen Fatiha, hatime kelimesinin zıddı olarak da bir şeyin evveli, başlangıcı, girişi gibi manalara gelir. Bu manada Kur'an-ı Kerim ilk olarak bu sureyle kainata açılmakta, yine insana ilk olarak bu sureyle hitap etmekte ve bu sureyle ona mesajlarını bildirmektedir. Ser levha hadisi şerifimizde de geçtiği üzere bu sureye Ümmül Kur'an da denilmektedir. Zira Fatiha suresi ihtiva ettiği manalar yönüyle sanki Kur'an-ı Kerim'in bir hülasası, bir mukaddimesi gibidir. Allah Celle Celaluhu'ya yapılan övgü ve tazimleri, tevhid esasını sırat-ı müstakim üzere yaşamayı, ameli hükümleri vesaire içine alması yönüyle, evet bu sure sanki Kur'an'ın bir hülasası gibidir. Rabbimiz Kur'an'a bu sureyle başlayıp sanki bir hülasa takdim etmiş, Kur'an'ın geri kalanında da bu hülasanın açıklamasını yapmıştır. Müfessir Elmalılı Hamdi, bir şeyin asıl ve menşeine ismi verildiğini hatırlatarak Fatiha suresinin diğer Kur'an surelerinin aslı ve menşei yani kökü ve tohumu gibi olduğunu zikretmekte ve şöyle demektedir. Allah'ın kitabının konusu Allah'la alem ve bilhassa Allah'la insanlar arasındaki nisbet ve rububiyet alakası olduğuna göre Fatiha bu nisbeti tam bir şekilde tasvir ve ifade eder. Mahmud Sami Hazretleri Kuddise Sirruhu, Kur'an'ın tamamının şu 4 şeyin beyanı olduğunu bildirmektedir. Uluhiyetin beyanı, nübüvvetin beyanı, kaderin beyanı ve kazanın beyanı. İşte bu 4 hususun beyanı, Kur'an'ın anası, aslı demek olan Ümmül Kur'an'da yani Fatiha suresinde yer almaktadır. Fatiha suresine Es-Seb'ul Mesani ismi de verilmektedir. Seb, 7 rakamını ifade eder. Mesani de tekrarlanan manasındadır. Hicr suresinin 87. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Resulüm, elbette biz sana namazın her rekatında tekrarlanan 7 ayeti kerimeyi ve Kur'an-ı Azim'i verdik. Müfessirlerin beyanına göre ayet-i kerimede geçen Seb'ul Mesani'den murat, namazın her rekatında okunan ve 7 ayet-i kerimeden oluşan Fatiha suresidir. Fatiha suresi, Besmele diye kısaltılan Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Besmele'de Allah'ın isimleri arasında ismi azam olan Allah Celle Celaluhu ismi celili vardır. Elmalılı merhumun ifadesiyle Allah yüce ismi bütün duygularımızın, düşüncelerimizin ilk şartı olan öyle derin ve bir tek gizli duygunun görünen ve görünmeyen varlıkların birleştikleri nokta olan bir parıltı halinde hiçbir engel olmaksızın doğrudan doğruya gösterdiği yüce Allah'ın zatına delalet eden yalnızca ona ait olan özel bir isimdir. Allah Teala böyle bir başlangıç yaparak biz kullarına her işimize besmele ile başlamamız hususunda bir telmihte bulunmuştur. Zira Bismillahirrahmanirrahim ile başlanmayan her anlamlı iş bereketsiz ve sonuçsuzdur. Besmele'nin başında başlıyorum, yapıyorum, yiyorum, okuyorum gibi yapacağı işi ifade eden mahzuf bir fiil vardır. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde aslında şöyle demiş oluyoruz. Senin vermiş olduğun güçle ve yardımınla ben bu işimi yapıyorum. Besmele zırhtır. Euzu besmele okunan bir yerde şeytan barınamaz. Yine şeytan besmele ile kapanan bir kapıyı açamaz. Onun için her hayırlı işimize besmele ile başlamak mühim bir husustur. Bir nevi Allah'ın yardımını yanımıza almış oluyoruz. Böylece Allah'ın verdiği güç sayesinde iyilikleri yapma ve kötülüklerden de uzaklaşma gücünü elde etmiş oluruz. Aynı zamanda besmele hayatımıza bereket katar. Seyri bunu ne güzel tasvir eder. Bir yanık besmele çektikçe gönüller yeşerir. Kor yüreklerde yanan kırmızı güller yeşerir. Hamd, övme ve övülme. Sayısını ve ismini bilemediğimiz nice alemin Rabbi olan Allah'a mahsustur. En güzel isimlerin sahibi, en yüce sıfatların sahibi olan Allah Celle Celaluhu, gerçek manada övülmeye layık olan tek varlıktır. Bütün övgüler, bütün senalar O'nadır. Nitekim sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kul, hamd Allah Teala'nındır dediği vakit Allah Teala da kulum doğru söyledi. Hamd yalnız benimdir buyurur. Mümin için vasıl olunması gereken bir hamd makamı vardır ki bu yüce bir makamdır. Nitekim İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Hamd ve şükür salikin geçmekte mükellef bulunduğu menzillerin sonuncusudur. Maksadına ancak böyle vasıl olabilir. Hazreti Ayşe validemizin bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır derdi. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun derdi. Hamd hayatımızın bereketidir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Allah'a hamdle başlanmayan her önemli iş noksandır, bereketsizdir. Hamd, Rabbimizi hoşnut eden bir haldir. Zira sevgili Peygamberimiz şöyle bildirmiştir. Allah Teala kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden veya bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu, O Rahman'dır. Rahmeti bütün mevcudata şamil olandır. O hiç ayırt etmeden bütün mahlukatına rızık verendir. O iman etsin, etmesin dünyadaki bütün kullarını kuşatan engin merhamet sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. O Rahim'dir. Ahirette rahmetini yalnız müminlere tahsis eder. O yalnızca iman edip itaatkar kullarına ahirette merhamet eden ve lütufta bulunandır. Bu manada Rahman ismi şerifi onun bütün mahlukatı olan rahmetini, Rahim ismi celili de ahirette sadece müminlere olan rahmetini temsil etmektedir. O gün tek söz sahibi O'dur. Ayet-i kerimede geçen din günü, hesap ve ceza günüdür. Her işin karşılığının verilip son hükmün verileceği gündür. O günde insan bütün yaptıklarının karşılığını tam olarak alır ve bu hususta kendisine zulmedilmez. Zira o günde ayet-i kerimeye göre kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onun karşılığını görür. Fatiha suresi bir kulluk sözleşmesidir. İnsan daha yaratılışının ilk safhasında Allah Teala'nın ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' hitabına muhatap olmuş, ''Evet, sen bizim Rabbimizsin'' demek suretiyle bir nevi kulluk sözleşmesi yapmıştır. İşte kul hususiyette 5 vakit namazda, ''Ey Allah'ım, biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.'' diyerek Elest bezminde vermiş olduğu bu sözü hatırlamakta ve sözleşmesini yenilemektedir. Kul bu niyazıyla bir nevi hadis-i şeriflerde Seyyidül İstiğfar olarak takdim edilen şu cümleleri ikrar eylemiş olur. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Rabbimiz bizi dost doğru yola ilet. Nasıl ki namaz ibadetinin sonunda dua eder, Rabbimizden bazı taleplerde bulunuruz, onun gibi ibadeti, kulluğu sadece ona hasredeceğimizin sözünü verdikten sonra şöyle dua ederiz. Allah'ım, bizi dost doğru yola ilet. Bir mümin için yan yollara sapmadan, eğilip bükülmeden sırat-ı müstakim üzere yol almak, yani dost doğru yoldan gitmek öyle kolay bir iş değildir. Zira sırat-ı müstakim öyle bir yoldur ki, nebilerin, sıddıkların, şehit ve salihlerin yoludur. Bu manada mümin, Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve nusretine muhtaçtır. Rabbimiz, bizi kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlar, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış, şiddetli azapla azaplananlardır. Müfessirlerin beyanına göre bunlar Yahudilerdir. Yolunu sapıtanlarsa Hristiyanlardır. Evet, Fatiha suresinin sonunda amin deriz. Fatiha suresinin sonunda amin demek sünnettir. Zira Fatiha suresi aynı zamanda dua ve münacattır. Bu surede büyük bir tevazu ve acziyet içerisinde kulluğun yalnızca Allah'a yapılacağı, gerçek manada yardım ve desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, ondan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı, doğru yola gitme ve iyi insan olma niyazında bulunma gibi hususlar çok fasih bir şekilde dile getirilmektedir. Onun için surenin en sonunda ama sesli, ama sessiz amin denir. Amin, duamızı kabul buyur ve dualarımıza karşılık ver, bizi boş çevirme anlamında bir dua ifadesidir. Rabbimiz bizleri Fatiha suresindeki sır ve hikmetlerine bizleri muttali kılsın ve sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O, Rahmandır ve Rahim'dir. Ceza gününün malikidir. Ey Allah'ım, biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster. Bizi kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gadaba uğrayanların ve yolunu sapıtanların yoluna değil. Amin. Değerli dinleyenler, Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından ilk olarak bu akşam Mustafa Canlı imzalı En Büyük Dua ve Münacat Fatiha Suresi başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Ali Ağar'ın kaleme aldığı Muhabbet Bağının Gülü Vefa başlıklı yazıyı sunacağız. İslam fıtrat dinidir. Hayatın ulvi değerlere göre yaşanabilmesi, insanlar arasındaki münasebetin en güzel şekilde devam edebilmesi ancak fıtrata uygun şekilde yaşamakla mümkündür. İnsan yaratılış gayesinden uzaklaştıkça ve özünden koptukça insan olma vasfını da yitirmeye başlar. Güzel ahlak, insanı insan yapan faziletlerin bütünüdür. İmanlı olan biri ancak güzel ahlaklı olursa kulluğun zirvesine vararak insanı kamil olabilir. Güzel ahlakın şubelerinden biri de şüphesiz vefadır. Vefa, dostluk ve muhabbette sebat etme, sevgide süreklilik, bağlılık ve sadakat, sözünde durma, verilen sözü yerine getirme, samimiyet gibi birçok manayı barındırır. Kısaca vefa, insanın sevgisine, sevdiğine, sözüne ve özüne sadık kalmasıdır. İnsan, diğer insanlarla alaka kurar. Yapılan iyilikler, yardımlar, fedakarlıklar, birlikte geçirilen vakitler, kötü günlerdeki maddi ve manevi destekler, zamanla iki insan arasındaki yakınlığı ve muhabbeti artırır. Dostluğun kapısını aralar. Birbiriyle dost olabilenler, dostlarıyla güler, dostlarıyla ağlarlar. Madem ki vefa, bağlılık ve sözünde durmadır, insan o zaman ilk olarak Rabbine karşı vefalı olmalı. Bezmi Elest'te verdiği söze sadık kalmalıdır. Allah Celle Celaluhu insana bir hayat bahşetmiş, sayısız nimetlerle etrafını donatmış, onu hiç yalnız bırakmamıştır. Ondan sadece kulluk yapmasını istemiş ve kulluğunun karşılığında da ona cenneti vereceğini beyan etmiştir. Gafletten uzaklaşmak, imtihanlara sabretmek, nimetlere şükretmekle birlikte Hakk'a yakınlaşmak için dua ve ibadet etmek kulluğun gereğidir. Mümin, Peygamber Efendimiz'e de vefalı olmalıdır. Çünkü O, alemlere rahmet olarak gönderilmiş, insanlığın kurtuluşunu kendine dert edinmiş, ümmetine dualarını eksik etmemiştir. Ona vefa, ancak onun ahlakıyla ahlaklanmak, hayatından hissedar olmak da mümkündür. Anne babaya vefa oldukça ehemmiyetlidir. Onlar evlatlarını yetiştirmek için gecelerini gündüzlerine kattılar, nice sıkıntılarla büyüttüler, her zaman evlatlarının yanında oldular. Hayattalarsa onların hizmetinde bulunmak, vefat ettilerse dualardan mahrum bırakmamak gerekir. İnsanın eşine vefası ise çok özel ve güzel bir haldir. Sevgiyle kurulan yuvaların aynı güzellikte devam edebilmesi, vefaya, anlayışlı olmaya ve fedakarlığa dayanır. Maalesef günümüzde aileler vefasızlık sebebiyle dağılmakta, sonrasında sıhhi ve ruhi birçok problem ortaya çıkmaktadır. Bu durumdan en fazla zarar görenlerse çocuklardır. Aynı hanede büyüyen, aynı sofrada yemek yiyen, açlığı ve tokluğu paylaşan, iyi kötü birçok hatıranın merkezinde yer alan kardeşlere de vefalı olunmalıdır. Bir arkadaşımdan zaman zaman duyduğum bir söz vardır. Bazen kardeşlerimle aramda sıkıntılar yaşanır, haksızlıklara maruz kalırım. İçimden bir ses bana şunları söyler. Yıllardır hep böyle olmaktadır. Artık bırak git, bundan kurtulman ancak bütün bağları koparmanla mümkündür. Yoksa ömür boyu bu sıkıntılardan kurtulamazsın. Ne zaman böyle bir düşünceye kapılsam ve ardından biraz tefekkür etsem, ayetler ve hadis-i şerifler karşıma çıkar ve senin buna hakkın yok. Rahmete şükrettiğin gibi zahmete de katlan. Hani mümin sabırlı ve vefalı olurdu, nerede senin vefan diye sorar. Mazideki hatıralarım canlanır, gözlerim yaşarır. Hemen istiğfar eder, bu düşünceden vazgeçerim. Akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, milletimize, şehitlerimize, vatanımıza, bayrağımıza, ömrünü ilim yoluna adamış ve ilmin bize ulaşması için elinden geleni yapanlara da vefalı olmamız zaruridir. Vefa her ne kadar zor olsa da mükafatı büyük olacaktır. Şüphesiz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır. Vefanın zirvesi Hakk'a olan vefadır. Hakk'a vefalı olanlar ailesine de, dostlarına da, insanlara da, velhasıl bütün yaratılanlara vefalı olurlar. Hakk'a nankör olanın kimseye vefası olmaz. Günümüzdeki güvensizliğin, huzursuzluğun en büyük sebeplerinden biri de vefasızlıktır. Arkadaşlıklar, sevgiler, sadakat, günlük menfaatlere kurban edilmektedir. Vefasız insanların çokluğu sebebiyle münasebetler zarar görmekte, yardımlaşma ve dayanışma ruhu yara almakta, insanlar birbirinden uzaklaşmakta ve gittikçe yalnızlaşmaktadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, diğer güzel hasletlerin olduğu gibi vefanın da sultanıdır. Asr-ı saadete gidelim ve yazımızı gözlerimizden yaşların süzülmesini sağlayan güzel bir hadiseyle noktalayalım. Peygamberimiz hicret etmek mecburiyetinde kalarak ayrıldığı Mekke'yi 8 yıl sonra fethetmişti. Fetihten sonra da Mekke'de 15 gün kalmıştı. Bu arada Ensar'dan bazıları endişelendiler. Acaba Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir daha Medine'ye döner miydi? Çünkü Allah Teala ona doğup büyüdüğü mübarek ve mukaddes yerin fethini nasip etmişti. Safa tepesinde dua etmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ensar-ı Kiram'ın bu tedirginliğini sezdi. Duası bittikten sonra onların yanına gelerek, "Konuştuğunuz nedir?" diye sordu. Onlar da endişelerini dile getirince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir vefa örneği sergileyerek şöyle buyurdu. Ey Ensar! Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım hayatınız, ölümüm de sizin yanınızdadır. Bu ifadelerden sonra Ensar'ın endişesi zail oldu. Rabbim bizleri zatına, Habibine, anne babasına, ailesine, akraba ve arkadaşlarına, vatanına ve milletine vefalı olanlardan eylesin. Ali Ağar imzalı, Muhabbet Bağının Gülü Vefa başlıklı yazıyı paylaştık. Bu akşam son olarak Sesi Dergi'de değerli dinleyenlerimiz Yüz Akın'ın Haziran 2022 sayısından paylaştık bu yazıları. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.